Ayrım 38, sayfa 458. 5. bölüm, diriliş, 2. dönem. 3 Ağustos 1915, 27 Ocak 1916. Orhan 3 Ağustos Salı günü izinden dönen subaylarla birlikte Uzunköprü istasyonuna indi. Ordunun ihtiyacı olan her şey burada toplanıyor, buradan cepheye yollanıyordu. Denizaltı korkusu yüzünden demiryolu büyük önem kazanmıştı. Bu yüzden Uzunköprü çok kalabalık, karışık ve cephe kadar gürültülüydü. Üniforması bol potini büyük dam Orhan şikayetçi değildi. Görevler Orhan'ın işlemini çabucak tamamladılar. 7. tümene verildi. 7. tümen Saros'taymış. Yol arkadaşı genç subaylar denizin keyfini çıkarırsın diye güldüler. İzinden dönen subayların yükleri çoktu. Herkes bir şey ısmarlamıştı. Bunlar cephe hayatını katlanılır hale getiren küçük şeylerdi. Kahve, lokum, yastık yüzü, çorap, cibinlik, kalem, terlik, bit tarağı, çay, kolonya, bisküvi, şeker, düğme, iğne iplik, sirke, atkı, çikolata, eldiven, çakı, tabak, sucuk, defter ve benzeri şeyler. Görevliler bunu bildikleri için bir de araba veriyorlardı bu kafilelere. Akşam hava serinleyince subaylar ayrı bir grup olarak yolcu edildiler. Orhan çantasını arabaya koydu. Savaşa savaşa ateş parçası olmuş subaylarla birlikte yola koyuldu. Bu uzun yürüyüşe nasıl katlanacaktı? Bugün ikinci dönemin büyük çarkları dönmeye başladı. Yüzden fazla gemi ve tekne Gökçeada ile Bozcaada'da toplandı. Bunlar asker, silah, cephane, yiyecek, su, araç gereç ve katırlarla doluydu. Dipnot, 2 Ağustos'ta Anzakları güçlendirmek için Arıburnu'na 7000 asker ve 40 top çıkarılır. Anzakların gücü 37.000 kişi eder. C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt sayfa 172. Sazlıdere, Ağıldere kesiminden yapılacak sürpriz saldırı için Arıburnu'na, Türklere sezdirilmeden 3 gün içinde 17.900 savaşçı çıkarılması öngörülmüştü. Bu çok zor bir işti. Daha zoru sürpriz taarruz için bu kadar savaşçıyı taarruz saatine kadar Türklerin dikkatinden gizlemekti. İngilizler bu çok zor işi başaracaklardı. Çıkarma Arıburnu kumsalının Türklerin görüş alanı dışında kalan kesimine yapılacak, olası gürültüleri örtmek için savaş gemileri Türk cephesini ateş altına alacaktı. İlk olarak bu gece ay doğmadan 10.000 savaşçı, 500 kişi alan büyük çıkarma tekneleriyle sessizce Arıburnu kumsalına çıkarıldı. Çıkanlar saklanmaları için hazırlanan kovuklara, girintilere, deliklere sığındılar. Bunlar için yiyecek ve su stok edilmiş, tuvaletler ile hasta bakım yerleri hazırlanmıştı. 6 Ağustos akşamına kadar zorunluluk olmadıkça hiçbiri yerinden kımıldamayacak asker bu zorluğa katlanacaktı. Türkler bu büyük çıkarmayı fark etmediler. Dipnot: bundan sonra 4-5 Ağustos gecesi 3200, 5-6 Ağustos gecesi 2800, 7 Ağustos sabahı 1900 kişi çıkarılacak, toplam 17.900 kişi. Atas Çanakkale 3 sayfa 289. Bunun için ayın doğmasından önceki karanlık saatleri seçmişlerdi. Ayrıca 450 ton yiyecek ve 200 katır da çıkarıldı. Orhan'ın trene binmeden önce Sirkeci postanesinden attığı mektup bu sabah eve ulaştı. 38'lik bir mermi kadar yıkıcı oldu. Bugüne kadar bir postacının hiç uğramadığı eve posta gelmesi anneleri telaşa düşürmüştü. Dilber zarfı açana kadar heyecan içinde beklediler. Zarfın içinden dörde katlanmış bir mektup kağıdı çıktı. Orhan 3 cümle yazmıştı. "Biraz sonra Çanakkale'ye hareket edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Lütfen beni affedin." Geceleri sağ kalmış subaylar ve çavuşlar askerlere Çanakkale savaşlarının ilk günleri hakkında hikayeler, menkıbeler anlatarak, bilgiler vererek askerleri yeni savaşa hazırlıyorlardı. Seddülbahir'de yedekte bekleyen bir tümen vardı. Albay Ali Rıza Sedes'in 8. tümeni. Bu tümen 10 Ağustos günü Jonkbayır'ında askerlik tarihinin en önemli savaşlarından birine katılacaktı. Bu tümenin 23. alayının 2. tabur komutanı eğitimden sonra bölüklerinin toplanmasını emretti. Savaşa az kala son bir konuşma yapmak istiyordu. Denizden ateş yeme tehlikesinin olmadığı sapa bir yerdeydiler. 4 bölük toplandı. Giysileri yamalı, postalları döküntü, tüfekleri eskiydi. Ama duruşları padişahın tören taburundaki fiyakalı askerlerden daha gösterişliydi. Komutan ortadaki boşluğa geldi. "Asker!" Unutma, amaç şehit olmak değil yaşamak. Yaşamalıyız ki dövüşebilelim, dövüşerek düşmanı yenelim. Bu sömürgecileri geldiklerine pişman edelim. Öyleyse akıllı savaşacağız, aklımızla savaşacağız. Her kurşunumuz, her bombamız, her süngü vuruşumuz, her tekmemiz, her yumruğumuz hedefini bulacak. Düşman bizi vurmadan biz onu vuracağız. Ama sağlıkçılara, sağlıkçıların taşıdığı yaralılara ateş etmek yok. Düşman bu insanlığa layık mı? Hayır. Utanmadan şehitlerimizi dinimizce toprağa vermemize engel oldular ve yaktılar. Belki de içlerinde ağır yaralı kardeşlerimiz vardı, onlar da yandılar. Ama düşman layık değil diye biz insanlığımızı bozmayacağız, temiz dövüşeceğiz. Yenilmez, yılmaz, yıkılmaz Çanakkale askeri olacağız. Anlaşıldı mı? 1000 kişi gürledi. Evet. Binbaşı aferin asker dedi, bütün tabura madalya dağıtmış oldu. 5 Ağustos sabahı Kaptan Nesmith, E-11 Borta markalı denizaltısıyla Boğaz'ı, mayınları kolayca geçip Akbaş önüne geldi. Bu kez denizaltısına bir de top taktırmıştı. Yine çok can yakacaktı. Akbaş da periskobunu çıkarıp çevreyi gözden geçirdi. Halep adlı bir yük gemisi yükünü boşaltmış geri dönmeye hazırlanıyordu. Nesmith daha ilk adımda bir av yakalamıştı. Bir torpille geminin işini bitirdi. Gemi torpili yer yemez battı. Aydın Reis torpido botu mahmuzlamak için denizaltıya hücum etti ama geç kalmıştı. E-11 dalıp kaçtı, Marmara'ya yol aldı. 5 torpido bot denizaltıyı arayıp bulmak için Marmara'ya dağıldı. 3 gün E-11 için başarısız, verimsiz geçecek, 8 Ağustos günü en büyük avı yakalayacaktı. İkinci dönem 6 Ağustos günü zincirleme darbeler halinde başlayacaktı. İlk taarruz Seddülbahir'deydi saat 14.30'da. Bundan birkaç saat sonra Arıburnu'nda taarruza geçilecekti. Bunu gece Sazlıdere, Ağıldere arazi şeridinden Conk Bayırı Koca Çimen Tepesi'ne yapılacak yürüyüş ve taarruz izleyecekti. Az sonra iki tümen Suvla'ya, gece yarısı da küçük bir Yunan gönüllü birliği Saros kıyısına çıkacaktı. Olaylar güneyden kuzeye doğru zincirleme patlak verecekti. General Hamilton ve kurmayları bu düzenle Türk ordusunu şaşırtmayı, kararsız bırakarak bir hamlede hedefe ulaşmayı ümit ediyorlardı. Dipnot Atase Çanakkale 3 sayfa 284-299. Seddülbahir, 6 Ağustos 1915 Cuma, 1. gün. Cephede 4, geride 2 yedek tümen vardı. Cephedeki 4 tümenden 3'ü yeniydi, hiç savaşmamıştı, dipdiriydi. Dipnot sağ kesim kolordu komutanı Trommer Paşa, 1. tümen komutanı Yarbay Cafer Tayyar Eğilmez, 10. tümen komutanı Yarbay Selahattin Köseoğlu, sol kesim. Kolordu komutanı Fevzi Çakmak, 13. tümen komutanı Albay Havik, 14. tümen komutanı Yarbay Kazım Karabekir. Bu 4 tümenin İngiliz ve Fransız taarruzlarını kıracağına güveniliyordu. Güney bölgesi komutanı da kurmay kurulu da ilk kez tekmil Türktü. Bombardıman edileceği düşünülerek ön siperlerde sadece nöbetçiler bırakılmıştı. Birlikler gerilerdeki sığınaklarda bekletiliyordu. General Hamilton'ın amacı buradaki Türk birliklerini yerlerinde tutarak kuzeye yardım etmelerini engellemekti. Ama İngiliz kolordusu bu mantıklı amacı değiştirmiş, birliklerine hedef olarak 3,5 aydır alınamayan Alçıtepe'yi vermişti. Bu uzak hedefe ulaşabilme isteğiyle hızlı koşacak ve çabuk yorulacaklardı. Saat 14.30'da önce ağır toplar Türk mevzilerini ateş altına aldı. Bu ateşe aşama aşama 45 topuyla filo, orta çaplı toplar, havanlar, bomba topları, makineli tüfekler ve son olarak uçaklar katıldı. Yoğun bombardıman birçok siperi yine yıkıp dümdüz etti. Nöbetçi erlerin çoğu şehit oldu ya da yaralandı. Ama kalanlar nöbetlerini bırakmadılar. Çevrelerinde mermiler patlıyor, hava basıncı ile oraya buraya savruluyor, uçuyor, yaralanıp bereleniyor, yanıyor, yine de kendilerini toplayıp nöbet yerlerine geçiyorlardı. Görevleri düşmanın taarruza geçtiğini tam zamanında geriye haber vermekti. Bu bırakılamaz bir görevdi. Dipnot Atase Çanakkale 3 sayfa 313. Türk topçular önceki günlerde pintilik edip mermi biriktirmişlerdi. Bu bombardımana beklenilmeyen bir şiddetle karşılık verdiler. Taarruza geçmek için siperlerde bekleyen kalabalık İngiliz birliklerinde ağır kayıplara yol açtılar. Saat 15.50'de İngiliz taarruzu başladı. Fransızlar küçük taarruzlarla yetinip daha çok toplarını çalıştıracaklardı. Taarruz İngilizleri ağır kayba uğratarak kırıldı. Bu kez Türk makineli tüfekleri düşmanı saz gibi biçmişti. İngilizler bombardımandan sonra birkaç siper ele geçirmişlerdi. Bunlar karşı taarruza geri alındı. 19. Alay cephesinde bir binbaşı, 200 başı ve 72 er esir edildi. Bunların bir kısmı yaralıydı. Sağlıkçılar yaralıları sargı yerine taşımaya başladılar. Yaralı bir İngiliz eri için sedye kalmamıştı. Süngü Savaşı'ndan üstü başı kan içinde parça parça çıkmış askerlerden biri can acısıyla inleyen yaralıyı acıdı sırtına aldı. Sarsmamak için dikkatle yürüyerek sargı yerine götürdü. Bir subay arkalarından uzun uzun baktıktan sonra dedi ki, ''Eğer insanca davranmıyorsa bir savaşçının bir hayduttan ne farkı olur? Savaşçıyı hayduttan ayıran, onu kahraman yapan, işte şu yorgun askerin gösterdiği insanca tavır. İnsan olmadan kahraman olunmaz, insan olmayana kahraman denmez.'' Dipnot, milli mücadele sırasındaki işgalciler de isyancılar da temiz savaşmadılar. Şimdi de teröristin uyduğu hiçbir insanca kural değer yok. Güney bölgesi komutanlığı Fransız birlikleri arasında Legion Grec adını taşıyan Rum ve Yunanlılardan kurulu bir birliğin bulunduğunu saptamıştı. Dipnot, Atase Çanakkale 3 sayfa 327. 300 Yunanlı da Birleşik Ordu adına gece yarısı Saros kıyısına çıkacaktı. Kağıt üzerinde Yunanistan Osmanlı Devleti ile barış halinde görünüyordu. Bugünkü taarruzun başarısız ve çok kayıplı olması Hamilton'ı hayal kırıklığına uğrattı ve üzdü. Kolordu komutanı taarruzun ertesi günde sürdürüleceğini bildirerek Hamilton'ı rahatlattı. Dipnot, C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt sayfa 184-194. İngiliz kaybına bir örnek, taarruza 3000 kişiyle başlayan 88. İngiliz Tugayı bugün 2000 askerini kaybetti. C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt sayfa 189, Atası, Çanakkale 3 sayfa 316. Genel kaybı sonda vereceğim. Türk birliklerinin kuzey bölgesine yardıma yetişmemeleri gerekiyordu. Arıburnu, Kanlı Sırt, 6 Ağustos 1915 Cuma, 1. gün, öğleden sonra. Bu kesimde savaş gemilerinin ve kara toplarının 2 gündür süren bombardımanı, Seddülbahir'den 1,5 saat sonra saat 16'da şiddetlendi. Türk cephesinin güney, sol kanadını özellikle Kanlı Sırt'ı hedef alan bombardıman 17.30'a kadar sürdü. Bugüne kadarki en yoğun ve en uzun bombardımandı bu. 16. Tümen'in sorumluluğu altındaki Kanlı Sırt 200 metre genişliği olan bir cephe parçasıydı. Birkaç sıra siperden oluşuyordu. Anzak siperleriyle arada en fazla 100 metre vardı. Ön siperlerin büyük bölümünün üzeri top ve bomba atışlarından korunmak için kalın kütüklerle örtülmüştü. Anzaklar arayı kayıp vermeden aşmak ve ilk Türk siperlerine baskın vermek için yan yana birkaç tünel açmış, ağızlarını belli olmayacak biçimde örtmüşlerdi. Tünellerden çıkıp saldırıya geçmek için bombardımanın bitmesini bekliyorlardı. Tel örgüler yerle bir oldu, kütükler, dikmeler ve demir mazgallar yıkıldı. Yıkıntı altında kalan subay ve erlerin çoğu şehit oldu, yaralandı. Barut gazı yüzünden bayıldı. Burayı savunan 47. alaydan pek az asker kurtulabildi. Dipnot, 47. alayın 1. taburunun büyük kısmı, 3. taburunun hemen hemen hepsi şehit düşmüştü. 2. taburdan da ancak 50 yaralı ercik kalmıştı. Esat Paşa Çanakkale Savaşı Hatıraları sayfa 253. Bombardıman kesilince anzaklar tünellerden fırladılar. Sağ kalanlar yıkıntıların altından çıkamadan ve geriden yedekler yetişemeden siperlerin önünde bittiler. Kütüklerin arasından ateş ederek sağ kalanların büyük bölümünü de şehit ettiler. Kanlı Sırt anzakların eline geçti. Dipnot, Atase Çanakkale 3 sayfa 328 ve devamı. Anzaklar Kanlı Sırt'a Long Pine, tek çam diyorlar. Anzaklar cephe yakınına taşıdıkları obüs bataryasının yerine kızıl haç bayrağı çekerek sargı yeri gibi gösterip buradan savaşa soktular. Bu temiz savaşa aykırı bir tutumdu. Atase, Çanakkale 3 sayfa 334. Anzaklar bu girdiyi derinleştirmek için cepheyi zorlamaya başladılar. 16. Tümen'in birlikleri ölesiye savaşarak Anzak ilerlemesini durdurdular. Ama Kanlı Sırt'ı geri alamadılar. Anzaklar da bu önemli yeri canla başla savunuyorlardı. Esat Paşa bu taarruzu düşmanın kesin sonuçlu taarruzu sandı. Öyle şiddetliydi. Haklı olarak kaygıya kapıldı. Yedeğindeki 5 tümeni Kanlı Sırt'a sürdü. Kabatepe güneyindeki 9. tümene de 2 alayı ile hemen 16. tümene yardıma gelmesini emretti. Liman Paşa da Esat Paşa gibi bunun asıl taarruz sanmıştı. O fazla telaşlanmadı. Bu taarruzun önlenmesi kolaydı. Güney bölgesinde 2 yedek tümen vardı. Önce 4. tümene kuzey bölgesine hareket etmesini emretti. Gerekince 8. tümen de getirtilebilirdi. Dipnot. Liman Paşa'nın yaveri Karl Mühlmann'ı okuyunca şu anlaşılıyor. Liman Paşa Suvla çıkarması ve Sazlıdere kesimindeki hareketi öğrenince ilk dönemdeki kadar olmasa da yine paniklemiş. Çanakkale Savaşı sayfa 129. Düşman iki yere yüklenecek. İki yerde de yeterli birlik yok. Conk Bayırı, Çimentepe boş sayılır. Suvla'da sadece 3000 kişi var. Bu acı durum orduyu askeri gereklere göre değil, takıntılara göre düzenleyip yerleştirmenin kaçınılmaz sonucudur. Şu anda Asya yakasında 3, Saros'ta 3 tümen, Güney bölgesinin gerisinde yedekte 2 tümen var. Toplam 8 tümen, 100 bin savaşçı. Bu tümenlerden biri Suvla'da olsa savaşın gidişi bütünüyle değişirdi. Oysa bu taarruz asıl iki büyük taarruzu gizleme taarruzuydu. Çok geçmeden ikisi de patlak verecek, hem Kuzey Bölgesi Komutanlığında hem ordu karargahında şaşkınlığa yol açacaktı. Sazlıdere Ağıldere kesiminden Conk Bayırı Koca Çimentepe doğrultusunda baskın halinde kuşatma hareketi ve Suvla'ya çıkarma. Bu iki olay Çanakkale Savaşı'nın doruk noktasını oluşturuyordu. Bu iki olayın patlak vermesine birkaç saat kalmıştı. Anzaklar akşam Türk cephesinin bu kez sağ yani batı kesimine 19. tümen mevzilerine hücum ettiler. Bu inatçı taarruz 19. tümen alaylarının can cömertliğiyle püskürtüldü. Dipnot Mustafa Kemal Anafartalar muhaberatına ait tarihçe sayfa 16. İyi çalışlar Atatürk'le 2,5 yıl sayfa 50. Atase Çanakkale 3 sayfa 342. Türklerin bu sorunlarla uğraştıkları sırada Anzak kesiminde deniz kıyısında büyük bir hareketlilik başladı. Anzak kesimi, 6 Ağustos 1915, Cuma, akşam. Burada 3 gündür saklanan askerler gizlendikleri deliklerden çıkarak uyuşukluklarını gidermiş, yemeklerini yemişlerdi. Birlik yeni askerlerle takviye edilerek 20 bin kişiye çıkarılmıştı. Kumsalda yürüyüş planına göre sıralanıyorlardı. Her askere 200 fişek bir günlük kumanya verilmişti. Kıyıdan kuzeye doğru yürüyeceklerdi. Eski Anzaklar Türk askerini bilmeyenleri uyarmışlardı. Dürüst ve sıkı askerler, keskin nişancıları, sineği vuruyor. Süngüleşmede çok üstünler ona göre. Korkak Abdül adı unutulmuştu. Temiz savaşan Türklerden saygıyla Johnny Türk diye söz ediyorlardı. Emirler verildi. General Godley'in yöneteceği sürpriz taarruz için 20 bin savaşçı tabur tabur kuzeye Sazlıdere Ağıldere kesimine doğru yürümeye koyuldu. Birlik iki kol halinde taarruz edecekti. Sağ kolda çoğunluk Yeni Zelandalılardı. Sol kol karmaydı. Bu kolda İngiliz, Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Yeni Zelanda yerlileri ve Hintliler, Gurkalar ve Sihler vardı. Sağ kol öncüsü 2000, sol kol öncüsü ise 5000 savaşçıdan oluşuyordu. Ay doğmadan önce bu öncü birlikler karanlıkta hareket ederek Sazlıdere Ağıldere kesimindeki Türk mevzi ve direneklerine baskın verecek, iki kuşatma koluna Conk Bayırı ve Koca Çimen yolunu açacaklardı. Yeni Zelandalı binbaşı Overton'ın yönetiminde bir ekip bu kesimin derinliklerine sızarak Conk Bayırı ve Koca Çimen tepesine giden karışık yolları, dere yataklarını iyice incelemişlerdi. Bunlar rehberlik yapacaklardı. Bu rehberler arasında bu çevreden gönüllü Rumlar da vardı. Birinci kolun öncüsü Balıkçı damlarını geçince Sazlıdere'de sağa dönecek, buradaki Türk ileri karakollarını ve direnek noktalarını işgal edecekti. Buralar temizlenince sağ kol Sazlıdere yatağından ilerlemeye başlayacak, Şahin sırtı üzerinden Conk Bayırı'nı ele geçirecekti. Komutan General Johnston'dı. Sol kolun öncüsü biraz daha kuzeye yürüyecek, Ağıldere'de sağa dönecekti. O da bu kesimdeki Türk ileri karakollarını ve direnek noktalarını ele geçirecek ve sol kola yolu açacaktı. Sol kol Besim Tepe'ye ve Koca Çimen Tepe'ye yürüyecekti. Komutan General Cox'tu. Dipnot. Kroki'ye bakınız, bu kesimdeki ilerleyiş ve çatışmalar ile ilgili birçok komutan, birlik ve yer, tepe, dere, bayır, sırt, dere yatağı ve benzerleri adı var. Okuyanı bunaltmamak için olayı ana çizgileriyle yansıtacağım. Yürüyecekleri yol harita üzerinde sağ kol için yaklaşık 3 kilometre, sol kol için 5 kilometreydi. Bütün hareketler gün doğarken sona ermiş, hedeflere ulaşılmış, tüm sarı bayır sırtları, Conk Bayırı, Koca Çimen platosu ele geçirilmiş, Türklerin Arıburnu cephesi kuşatılmış olacaktı. Bu sırada Conk Bayırı ve Koca Çimen'de bir Türk birliği yoktu. İki tepe de boştu. Sazlıdere Ağıldere kesimi, 6 Ağustos 1915 Cuma, 21. 14. alayın iki taburu Sazlıdere-Ağıldere arasındaki geniş cephede kıyıya karşı savunma düzeni almıştı. Bu kesimde önemli bir tehlike beklemeyen Kuzey Bölgesi Komutanlığı, alayın 3. taburunu destek olması için taarruza uğrayan 19. tümenin emrine yolladı. Dipnot Atasa Çanakkale 3 sayfa 342. 2. Tabur 19. Tümen emrine Sazlıdere girişine yapılacak bir taarruzdan yarım saat önce saat 21'de yollanır. Mustafa Kemal'in Conk Bayırı'na yolladığı tabur bu taburdur. Conk Bayırı'nın kurtuluşunda bu taburun büyük katkısı olacaktır. Bu tabur bazı kaynaklarda 1. tabur olarak geçiyor. Yarbay Wilmer'a da grubundan bir taburu Arıburnu kuzey kanadına yaklaştırması emredilir. Bu tabur da sol kolun ilerleyişini önlemekte yararlı olur. 14. alayın taburları alarmda bekliyorlardı ama büyük bir birliğin hücumuna uğrayacaklarını tahmin etmiyorlardı. Olsa olsa küçük bir taarruz beklenebilirdi, onu da kolaylıkla karşılarlardı. Oysa Arıburnu cephesinin, hatta ordu cephesinin tehlikeye düşmesine yol açacak olay patlamak üzereydi ve patladı. Sağ kolun öncüsü saat 21 sularında Sazlıdere girişindeki direnek noktalarına hücum etti. Bu geniş ve kalabalık hücum buradaki birlikleri şaşırttı. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Sazlıdere kesiminde de savaşın başladığını silah seslerinden anladı. Onun için buradaki savaşın yönü belliydi. Kaç aydır böyle bir hareket bekliyordu. Emrine verilen 14. alayın taburunu Koca Çimen Conk Bayırı kesimine yollayacaktı. Dipnot Atasa Çanakkale 3 sayfa 389 son paragraf. Sağ kolun öncü birliği iyi hazırlanmıştı, çok hızlıydı. Küçük birlikler bu kalabalık vurucu birliğin baskınına fazla direnemediler, birazı esir düştü. Kalanlar dağıldılar ama karanlığa karışıp kaybolmadılar, kaçmadılar, bir yerlere sinip saklanmadılar. Küçük gruplar halinde adım adım kuzeye doğru geri çekilmeye başladılar. Buralar gözü kapalı bildikleri yerlerdi, düşmana bu gece yürüyüşünü zehir edecekleri kesindi. Sağ kol kör karanlıkta taşlı, funda kaplı, kıvrımlı, boğazlı, Sazlıdere yatağından yukarı doğru ilerlemeye başladı. Sol kol geniş bir eğri çizeceği için onun yolu daha uzun, engelli, uçurumu, inişi çıkışı da daha çoktu. Bu çetin yol sol kuşatma kolunu çok çabuk yoracaktı. Dipnot kuşatma hareketi ve Conk Bayırı savaşları bütün günler için genel, Atase, Çanakkale 3 sayfa 341 ve devamı, Cemil Conk, Conk Bayırı savaşları sayfa 17 ve devamı, İ. Artuç 1915 Çanakkale savaşı sayfa 261 ve devamı, G. Göncü, Ş. Aldoğan, Siper'in Ardı Vatan sayfa 112, Kadri Perk, Çanakkale Savaşları Tarihi sayfa 92, Ş. Yazman, Türk Çanakkale sayfa 154 ve devamı, F. Belen, 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi, 1915 yılı hareketleri sayfa 212 ve devamı, C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt sayfa 200 ve devamı, And Steel P. Hart, Yenilginin Destanı sayfa 176 ve devamı, Alan Moorhead, sayfa 372 ve devamı. Gökçeada, Suvla, 6 Ağustos 1915 Cuma, 1. gün, 17-22. Çıkarma için 6 Ağustos gecesinin seçilmesinin nedeni ayın saat 2'de doğacak olmasıydı. Gemiler Suvla körfezine koyu karanlıkta yanaşacak, birlikler ay doğmadan karaya çıkacaklardı. Karadaki hareket saat 2'de ay doğduktan sonra başlayacaktı. Türklerin dikkatini çekmemek için hareket başlayana kadar ateş etmek yasaklanmıştı. Buraya İngiltere'den yeni gelen iki tümen, 10. ve 11. tümenler çıkacaktı. 27 bin kişi. Dipnot Atasa Çanakkale 3 sayfa 394 son paragraf. Çıkarmayı ve çıkarmadan sonraki hareketleri, savaşları, Anafarta tepelerine, sonra Koca Çimen tepeyi ele geçirmeyi 9. kolordu komutanı General Stopford yönetecekti. General Gökçeada'da General Hamilton'la birlikte kalmak yerine John Quill adlı bir yatta kalmayı, savaşı yattan ve yakından yönetmeyi tercih etmişti. General Stopford ve Kurmay Başkanı biraz yaşlarının, biraz da Fransız-Alman savaşı hakkında edindikleri bulanık bilgilerin etkisiyle plan üzerinde bazı değişiklikler yapılmasını istemişler, Hamilton da bunları kabul etmişti. Plan baskın özelliğini korumaktaydı ama bu değişiklikler karaya çıktıktan sonra çok gerekli olan hızlılık özelliğini zayıflatmıştı. İlk gün yapılması planlanan hareketler iki güne yayılmıştı. Bir İngiliz tarih yazarı bu olayı şöyle değerlendirecekti. General Hamilton böylece tüm sefer boyunca işlediği hataların belki de en büyüğünü, en bağışlanmaz olanını işlemişti. Dipnot, Robert Rhodes James, Gelibolu Harekatı sayfa 350-351, And Steel P. Hart, Yenilginin Destanı sayfa 154, Stopford'un seçilmesi Hamilton'ın planlarına öldürücü darbeyi vuracaktı. Akşam hava kararır kararmaz çıkarma filosunu oluşturan gemiler ve tekneler Gökçeada'dan ayrılarak Suvla'ya doğru yola çıkmıştı. Kuru vazörler, muhripler, monitörler, torpidobatlar, gambotlar, çıkarma tekneleri, Kuzey Denizi balıkçı gemileri, kurtarma sandalları, mavnalar, asker taşıyan büyük yolcu gemileri, yük gemileri, yandan çarklı gemiler, hastane gemileri, yatlar, kablo gemileri, balon gemileri, römorkörler ve karaya çıkacak 11. tümenden ilk 10.000 asker. Gökyüzü aysızdı ama yıldızlıydı. Yıldız yağmuru vardı. Deniz kumsala naz yapıyordu. Suvla kıyısında denizi gören bir tepecikte 5 kişilik bir gözcü postası vardı. Ama hiçbiri bu güzelliği görecek halde değildi. Yıldız ışığında 100'den fazla geminin gölgesi belirmişti ufukta. Yaklaşıyorlardı. 7 muhrip Lala Baba tepesinin güneyinde kıyının 400 metre kadar açığında durup gürültüyle demir attı. Makinelerinin homurtusu Suvla Körfezi ve Anafartalar Ovası'ndaki barış sessizliğine son verdi. Bunlar karaya çıkacak ilk birlikleri taşıyan gemilerdi. Ece limanından Anzak kesimine kadarki upuzun kıyıyı sadece Gelibolu jandarma taburu tutuyordu. Kısacası liman paşa yöntemi gereğince kıyı savunulmuyordu. Büyük çıkarma tekneleri kıyıya yanaştılar ve rampalarını kumsala uzattılar. Kumsal binlerce gölgeyle, hayaletle doldu. Bu çıkarma Türk ordusu için tam bir baskındı. Lala Baba tepesinde 70 kişilik bir birlik vardı. Kıyıdaki en kalabalık birlik buydu. Birlik komutanı kırmızı işaret fişeği atarak durumu gerideki birliklere bildirdi. Çıkarma başladı. Saat 22 idi. Dipnot, çıkarma ve ilk günler için genel. Atase Çanakkale 3 sayfa 381 ve devamı. K. Perk Çanakkale Savaşları Tarihi sayfa 98 ve devamı. Ş. Yazman Türk Çanakkale sayfa 168 ve devamı. C.F. Aspinall Ognander 2. cilt sayfa 260 ve devamı. Alan Moorhead Çanakkale Geçilmez sayfa 349 ve devamı. Ian Hamilton Gelibolu Günlüğü sayfa 223 ve devamı. F. Belen 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi 1915 yılı hareketleri sayfa 215 ve devamı. Bigalı 6 Ağustos 1915 Cuma 23. Sazlıdere Ağıldere kesiminden silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin gittikçe kuzeye ilerlediği hakkındaki bilgi ordu karargahında tedirginlik yaratmıştı. Çok geçmeden Suvla'ya da çıkarmanın başladığı bildirildi. Mein Gott! Suvla'ya çıkarma ha! Suvla Anafartalar kesiminde yanlı süvari yarbay Wilmer'in komutasında 3000 kişilik Anafartalar müfrezesiyle birkaç batarya vardı. Dipnot, Anafartalar müfrezesi, 2 piyade taburu, Gelibolu jandarma taburu, Bursa jandarma taburu, 1 süvari bölüğü, 1 istihkam bölüğü, 3 batarya, Atase Çanakkale 3 sayfa 354. Kıyılarda küçük postalar bulunuyordu, taburlar gerideydi. Çıkan kuvvetin gücü belli değildi, belki de gösteriydi. Zaten oraya Asya yakasından birlik yetiştirmek zordu. Saros daha yakındı, üstelik orada dinlenmiş, bütünlenmiş 3 tümen vardı. Ama Liman Paşa'nın Saros takıntısı sürüyordu. Saros'a da çıkarma yapılabilirdi. Bu olasılığı göz ardı etmek doğru olmazdı. Liman Paşa o derin takıntısının etkisiyle Saros bölgesi komutanı Almay Ahmet Fevzi Bey'i telefonla uyardı. Saros'a yapılabilecek bir çıkarmaya hazırlıklı bulunun. Başüstüne efendim, hazırız. Sonra da bir alayını Suvla'ya, Anafartalara yollamasını emretti. Saros'ta var olan 3 tümene karşılık bir alay. Bu sırada Suvla'ya bir kol ordunun öncüleri çıkarılmaktaydı. Saat 1.45'ti. Dipnot, Atasa, Çanakkale 3 sayfa 390. Çanakkale'de Türk ordusu böyle takıntılı bir ordu komutanı tarafından yönetiliyor, her gecikme binlerce can feda edilerek giderilebiliyordu. Atasa, Çanakkale 3 sayfa 389'da özetle deniliyor ki, Liman von Sanders Saros takıntısı yüzünden 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in Anafartalar bölgesinden gelebilecek bir tehlike konusundaki uyarısını önemsememişti.